Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 8 Ordubehş 1401, İran'da Hicri Kamer'e 26 Ramazan 1443 ve Miladi 27 Nisan 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanatlı ile Dünya Kudüs Günü üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Allah'a yakarışlar ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Yarın Dünya Kudüs Günü'nde İslam İnkılabı rehberi önemli beyanatlarda bulunacak. İslam Meşra Meclis Başkanı galiba Filistin ve Kudüs'e desteğin İran'ın önceliği olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ile görüştü. 4 saatte koronavirüsten 17 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 250 bin Filistinli genç namaz kılmak için Mescid-i Aksa'da toplandı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti bugün başlıyor. Şimdi haberler.
Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs günüdür. İslam-İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkeler ve noktalarında Dünya Kudüs günü yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlenecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Dünya Kudüs günü dolayısıyla yarın önemli açıklamalarda bulunacak. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yarın cuma günü Dünya Kudüs günü münasebetiyle İslam ümmetine hitap edecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin konuşmaları yerel saatle 16'da İran televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Bu sene 29 Nisan mübarek Ramazan ayının son cuması ve Dünya Kudüs günüdür. Dünya Kudüs günü etkinlikleri bu sene sahada ve sanal ortamda düzenleniyor. Yarın İslam-İran üzerinde Dünya Kudüs günü yürüyüşleri düzenleniyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Yarın mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs günüdür. Başkent Tahran başta olmak üzere İslam-İran'ın genelinde Dünya Kudüs günü yürüyüşü ve etkinlikleri sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlenecek. İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Büyük Taklit Mercileri, Silahlı Kuvvetler, Erkiler, çeşitli kurumlar ve şahsiyetler yaptıkları açıklamada Dünya Kudüs Günü'nün Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlileri desteklediğine vurgu yaparak İran milletini Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne görkemli ve coşkulu şekilde katılmaya davet ettiler. Bu bağlamda Dünya Kudüs Günü arifesinde Filistin İntifadası'na destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği, İslami İran'ın tüm kahraman ve her zaman sahnedeki halkını, dünya parlamentolarının temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve özgürlük savaşçılarını Dünya Kudüs Günü'ne görkemli ve coşkulu bir şekilde katılmaya davet etti. İran İslami Şura Meclisi Filistin İntifadası'na destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği yayımladığı bildiride 41. Kudüs Günü yürüyüşünün arifesinde Filistinli gençlerin 1948'de işgal altındaki Filistin'de operasyonlar düzenlediğini belirterek Filistin halkının işgal altındaki toprakların kurtuluşu için savaştığını ve bazı Arap yöneticilerin ihanetine rağmen Filistin'in hala canlı olduğunu kanıtladığına dikkat çekti. Bildiride Filistin halkının istikrarı ve direnişi, Siyonist rejimin ana destekçileri olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın gücüne meydan okuyabildi ve terör rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirerek kendilerini güçlendireceklerini sanan halk karşıtı bazı rejimlerin de gerçek niyetlerini ortaya çıkardı ifadesi yer aldı. Filistin İntifadası'na destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği Müslüman Milletlerin Birliğini desteklemek amacıyla bir kez daha İslami Şura Meclisi'ni, dünyayı ve sivil toplum kuruluşlarını terörist İsrail rejiminin saldırılarını kınamaya ve bu rejime baskı yapmaya ve Filistin halkını desteklemeye davet etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Filistin ve Kudüs'ü desteklemenin İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden olduğunu belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf bugün Tahran'da Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil El-Heyye ile bir araya geldiği görüşmede şehitlerin akan karının zafer teminatı olduğuna işaretle Filistin ve Kudüs meselesinin İslami İran'da çok derin kökleri olduğunu belirtti. Rahmetli İmam Hümeyni'nin Kudüs'ün İslam'ın gövdesinin bir parçası ve Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci meselesi olarak nitelediğini hatırlatan Galibaf, İmam Hümeyni'nin dünyanın tüm Müslümanları ve azade insanları arasında Kudüs ve Filistin konusunun canlı tutulması için mübarek Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdığını kaydetti. İşgal rejiminin cinayetlere ve bazı Arap rejimlerinin normalleşmesine de dikkat çeken meclis başkanı, direniş grupları ve İslam dünyasının Siyonist rejimiyle normalleşmenin bedelini artırmaları gerektiğini vurguladı. Hamas üyesi görüşmede Siyonistlere Mescid-i Aksa'yı nasıl sakinlerinden tahliye edip, Siyonist işgalcileri ikame etmeye çalıştığını işaretle ancak direniş grupları ve harem savunucuları ve halkın yardımıyla Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün direnişin simgesi ve ekseni olarak kalacağını vurguladı. Kudüs gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin işgalci Siyonistlerle mücadelesine ve fedakarlıklarına dikkat çeken Halil Heyye, bu fedakarlıklar sonucu direniş gruplarının durumunun iyileştiğini vurguladı. Dün Hamas'tan üst düzey bir grup İran yetkileriyle görüşmek ve Kudüs günü etkinliğine katılmak üzere Tahran'a geldi.
Devrim muhafızları ve ordu tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda Siyonistlerin hayat merkezde büyük patlamanın yolda olduğunu bildirdi. Devrim muhafızları yaptığı açıklamada Dünya Kudüs Günü'nü kutlayarak rahmetli İmam Hümeyni'nin tarihi, hikmetli, stratejik ve ileri görüşlü girişimi olarak mübarek Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldığına işaretle Dünya Kudüs Günü'nün İran milletinin mazlum Filistin milletini destekleme noktasında belirleyici ve açık rolü adına anlamlı ve büyük iftiharları ve büyük olaylardan biri olduğunu belirtip, intifada ve tehdit ve güvensizlik alanının Siyonist rejimin merkez duvarını yararak işgal toprakların içine geçmesinin Siyonistlerin hayat merkezde büyük patlamanın yolda olduğunu müjdelediği, bunun işgal rejimi İsrail'in destekçileri için büyük kabus olduğunu vurguladı. Devrim muhafızları yüzyılın anlaşması ve bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesini şeytani projeler olarak niteledi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu da yaptığı açıklamada Dünya Kudüs gününü kutlayarak çocuk katili İsrail rejiminin çöküş ve yok oluş sürecinin hızlandığını belirterek görkemli Kudüs gününün İslam inkılabı kurucusunun unutulmaz yadigarlarından biri olarak İslam İran halkı ve dünyanın azade milletlerinin haklı feryatlarıyla uluslararası Siyonizmin İslam topraklarını domine etme komplosunu etkisizleştirdiğini vurguladı. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu da Siyonist rejimin izmihlali ve kurtuluş yolunun cihat ve direnişin güçlendirilmesi, Müslüman milletler ve devletlerin mazlum Filistin milletini her alanda desteklemesi olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Filistin'in tüm asıl sakinlerinden katılımı ile Filistin'in geleceği ve kaderinin belirlenmesi için referandum düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yarı mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü'dür. Dışişleri Bakanlığı bugün dolayısıyla yaptığı açıklamada İran milleti başta olmak üzere dünya milletlerine Dünya Kudüs Günü etkinliklerine katılmaya davet ederek İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin yadigarı olan Dünya Kudüs Günü'nün İslam dünyasının birlik ve beraberlik simgesi, Filistin'in büyük ülkelerini anma ve mazlum Filistin milletini destekleme sembolü olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı bugün Filistin meselesinden daha geniş bir gerçeğin Siyonist rejim, emperyalizm ve sultan düzeniyle mücadele olduğunu belirtip Filistin yolu Şehit Korgeneral Kasım Süleyman'ı başta olmak üzere direniş şehitlerini rahmetle anarak İran'a Filistin halkının özgürlükçü mücadelesini ve gasıp ve cani işgalcilere karşı koyma çabalarını destekleme gibi ilkeli politikasının devam edeceğine vurgu yaptı. Bakanlık başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti haber çevrelerinin bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında yapılan görüşmede taraflar ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bakanlar iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ulaşım, insani ve diğer alanlardaki işbirliğine ve ayrıca üst düzey karşılıklı ziyaretlere övgüde bulundu. Aynı zamanda İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu'nun faaliyetleri ve sağlanan anlaşmaların uygulanması memnuniyetle karşılandı. Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel meseleleri de ele aldılar. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, mevkitaşı Bakanı Ceyhun Bayramov'u İran'ı ziyaret etmeye davet etti.
İran ile Kuveyt Dışişleri Bakanları telefonda ikili ilişkiler, Filistin meselesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş tatilinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasir Sabah ile telefonda yaptığı görüşmede mübarek Ramazan bayramını kutlayarak yüksek düzeyli orta komisyon, orta konsolosluk komitesi ve iki ülkenin sahil güvenlik birlikleri ortak toplantısının yakında düzenlenmesini temenni etti. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Mescid-i Aksa ve Kudüs-i Şerif'in zalim Siyonist rejim tarafından saygısızlığa uğradığına ve Dünya Kudüs Günü'nü işaretle İslam dünyasının bu cinayetler karşısında birleşerek Mescid-i Aksa'yı savurmaları gerektiğine vurgu yaptı. Kuveyt halkı ve hükümetinin gasip işgal rejiminin cinayetlerini kınayan ve Filistin halkına destek veren yaklaşımını takdir eden Emir Abdullahyan, görüşmenin devamında Yemen'de ateşkesin sağlamasını memnuniyetle karşılayarak bir an evvel Yemen ablukasının son bulması ve Yemenli taraflar arasında görüşmelerin düzenlenmesini temenni etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı görüşmede mübarek Ramazan bayramını kutlayarak iki ülkenin eskiye dayanan dostane ilişkilerine temasla ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve halklar arasında daha da gelişmesine vurgu yaptı. Kuveyt Dışişleri Bakanı görüşmede Siyonist işgalcilerin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınarken Kudüs'ün İslam dünyasının kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Kuvvet yetkili İran İslam Cumhuriyeti'ne Yemen'de ateşkesin sağlamasında bulunduğu katkısından ve olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vehidi, Afganistan gelişmelerine işaretle, Amerika'nın Afganistan'da sebebiyet verdiği felaketlerden sonra İran sınırlarına çok sayıda Afgan göçmen akın ettiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ahmet Vehidi bugün yabancı uyruklulara koordinasyon çalışma grubu oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan halkının bazılarının korkudan, bazılarının ekonominin çökmesi ve tüm imkanlarını kaybettikleri için İran sınırlarına doğru akın ettiklerini, onların İran'ı kendileri için güvenli nokta olarak gördüğünü söyledi. Ülkeye giren Afgan vatandaşlarına yönelik dini öğretileri ve insani açılardan sert davranmadıklarını söyleyen Bakan Vehidi, art niyet peşinde olan medyanın İran'a karşı Afgan göçmenleri hakkındaki yalancı iddialarını eleştirdi. Yetkili sözlerinin devamında İran sınırları içinde Afgan göçmenlerin tespit edilmesinin oldukça önemli bir girişim olduğunu da vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti 4 milyonu aşkın Afgan göçmene ev sahipliği yapmakta ve İran vatandaşları gibi Afgan göçmenlerine imkanlar sunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı İran'da son 24 saatte koronavirüs salgını yüzünden 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 hastası 17 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle birlikte şimdiye kadar ülkede bu hastalıktan hayatını kaybeden vatandaş sayısının 141.058 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ayrıca 969 vatandaşın daha hastalandığını, bunlardan 172'sinin tedavi altına alındığını, böylece yoğun bakımda olan hasta sayısının 1114 olduğunu duyurdu. Şimdiye dek İran'da yaşanan vaka sayısı 7.220.402, iyileşen veya taburcu olan vatandaş sayısı 6.977.760 kişiye yükseldi.
Filistin haber kaynakları en az 250 bin Filistinli gencin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'da hazır bulunduğunu ve bir kez daha işgalci tecavüzcülere karşı Müslümanların birliğini gözler önüne serdiklerini açıkladı. Bu sayıda dindar Filistinli gencin Ramazan ayını özgü namazda bir araya gelmesi, İsrail rejiminin uyarılarına rağmen gerçekleşti. Mescid-i Aksa'da namaz muhteşem ve eşi benzeri görmemiş biçimde kılındı. Geçen cuma günü de 150 bini aşkın Filistinli oruçlu Müslüman, başta Batı Şeria ve 1948 toprakları olmak üzere işgal edilmiş toprakların dört bir yanından cuma namazını kılmak ve İsraillilere karşı öfkelerini göstermek amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'da bir araya gelmişti.
Filistin İslam-ı Cihat Hareketi askeri kolu sözcüsü Abu Hamza, Dünya Kudüs Günü arifesinde direnişin Cenin isimli yeni ihasının görücüye çıkarıldığını duyurdu. İslam-ı Cihat Hareketi askeri kolu Seraya el-Kudüs sözcüsü Abu Hamza bugün Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu seneki Kudüs Günü'nün en önemli önceliğinin düşman ve emperyalizm cephesinin netleşmesi olduğunu kaydetti. Abu Hamza, Betül Mukaddes cephesinin savunma ve taarruz kabiliyetlerine sahip olup düşmanın bunun acılarını da tadacağını vurguladı. Sözcü direniş güçlerinin inkar edilemez mesajlar gönderdiğine, mesajın düşmanın yok edilmesi için direnişin tutuşan cephesine gerek olduğundan ibaret olduğunu kaydetti.
Siyonist medya bugün Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail İşgal Rejimin Casusluk Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar arasında Batı Şeria'da Filistin yönetiminin merkezi durumundaki Ramallah şehrinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmenin arka planını gün yüzüne çıkardı. Siyonistlere ait Kippah Headshot sitesinin yayınladığı haberde görüşmenin amacı bölgede sükuneti sağlamak, İsrail ordusu güçleriyle Filistinler arasında Mescid-i Aksa'da ve Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde meydana gelen çatışmaların ardından Ramazan ayının sonuna doğru gerginliği azaltmak idi denildi.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin bozulmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük resmi bir ziyaret için bugün Riyad'a gidiyor. TRT'de yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Ali Saud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı bugün ziyaret ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı ile İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya ve Amerika arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin, Varşova ve Washington'un Ukrayna'nın bir kısmının Polonya'nın kontrolüne geçmesini öngören planda yaptığını söyledi. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin, söz konusu bilgilere göre Washington ve Varşova Polonya'nın Ukrayna'daki kendi tarihi toprakları üzerinde sıkı bir askeri ve siyasi kontrol kurmasına yönelik planlar yapıyor, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, bölgenin Müslüman gençlerinin Dünya Kudüs Günü etkinliğini görkemli şekilde düzenlemeye hazırlık yapmalarıyla ilgili. Dünya Kudüs Günü'nün 44. yıl dönümü dolayısıyla Orta Asya ve Kafkasya Müslüman gençleri başta olmak üzere bölge ve dünyanın Müslüman milletleri kendilerini bu büyük gün etkinliklerini daha görkemli şekilde düzenlemeye hazırladılar. Yarın Cuma, mübarek Ramazan ayının son cuması, Dünya Kudüs Günü'dür. Bölge ve dünyanın Müslüman milletlerinin mübarek Ramazan ayının son cumasındaki Kudüs Günü etkinliğini düzenleme çabaları, Filistin milletinin kaderi ve yayılmacı bazı devletlerin katılımı ve kapitalizm tarafından illegal Siyonist rejimin kuruluşunun dünya Müslümanları için önemli bir gerçek olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz Müslüman gençlerin ırkçı İsrail rejiminin illegal çabalarına karşı koyma ve Filistin milletini destekleme hazırlığı, yayılmacı devletler ve kapitalizm sistemini derinden endişelendirmektedir. Bu durum, ırkçı İsrail rejimi ve Siyonist rejimi destekleyen ülkeler bu gibi devletlere bulundukları vaatlerle Müslüman gençlerin ırkçı rejimin yayılmacılığı ile mücadele için zihinlerini silme çabalarında bulunmaktadır. Bu gibi politikalar aslında Müslüman milletlerin medyasında geniş çaplı propaganda yoluyla gerçekleşiyor. Müslüman milletlerin Dünya Kudüs Günü etkinliğini düzenleme çabaları karşısında Orta Asya ve Kafkasya ülkelerindeki İsrailli diplomatlar çeşitli şekillerde bu büyük gün etkinliğini engellemeye çalışmaktalar. Irkçı İsrail rejimi tüm Müslüman milletler ve ülkelere karşı düşmanlık yapıp hasmane eylemlerine ara vermezken bazı Müslüman devletler bu illegal rejim ile işbirliği yapmakta. İsrail karşıtı yürüyüşün düzenlenmesi için sıkı kısıtlamaların uygulanması ve Yüce İslam dini aleyhinde yürütülen yoğun propaganda her sene İsrail rejiminin İslam ülkelerindeki diplomatlarınca takip ediliyor.
Bu şartlarda Orta Asya ve Kafkasya'nın Müslüman milletleri her sene çeşitli araçlarla İsrail rejiminin politikalarına karşı olduklarını deklare ederek mazlum Filistin milletiyle dayanışma içinde olduklarını bildiriyorlar. Böylece bu milletler sözde seküler yönetimlerinden dayattığı kısıtlamalara rağmen Filistin milletini destekleme doğrultusundaki görevlerini yerine getiriyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Tacikistan gibi Orta Asya ve Kafkasya'nın bazı ülkelerinde dindar ve aydın insanlar sokak ve meydanlarda yürüyüş ve eylem düzenlemek için ciddi kısıtlamalarla karşı karşıyalar. Hatta bu kısıtlamalar dahilinde işgal rejimi İsrail'in politikalarını protesto edenler için para cezasının yanı sıra hapis cezası da veriliyor. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından mazlum Filistin milletini himaye etmek amacıyla mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü olarak ilan edilmiştir. Kudüs gününün ilan edilmesi, İran ve İslam dünyasının çağdaş tarihinde önemli ve belirleyici tedbirlerden biri sayılıyor. Her sene dünyada ırkçılık karşıtı gösteri ve yürüyüşlerin düzenlenmesiyle tüm azade milletler sulta düzenlenen hedeflerini de öğrenmiş olurken, Müslüman milletler ve İslami direnişin damarlarında taze kan cereyan ediyor. Bu nedenle Dünya Kudüs Günü 40 seneyi aşkın bir süre geçmesine rağmen dünyada Müslüman milletlerin tarihinde en önemli güne dönüşmüştür. Aslında Kudüs Günü tarih boyunca İslam dininin düşmanlarının kin ve zulmüne karşı mücadelede öncü olan tüm azade Müslümanların günüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kalem isimli Yazarlar Birliği Başkanı ve siyaset uzmanı Kurban Cebrail, Dünya Kudüs Günü'nün önemine vurgularken, her geçen sene Dünya Kudüs Günü'nün ilan edilmesinin öneminin arttığını, bunun için dünyanın tüm Müslümanları Filistin topraklarının işgaline protesto etmeleri gerektiğini kaydetti.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya ile Avrupa arasında doğal gaz savaşının başlaması konusunda. Bulgaristan yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada Rus Gazprom firmasının 27 Nisan'dan itibaren bu ülkeye doğal gaz ihracatının kesileceğine dair bilgilendirdiğini duyurdu. Haber kaynakları da Rus doğal gazının Polonya'ya ihracatının durdurulduğunu aktardı. Ancak Gazprom firma sözcüsü Polonya'ya doğal gaz ihracatının kesildiğine dair yayınlanan haberleri doğrulamadı. Ancak Polonya haber kaynakları Rusya'nın bu ülkeye ihraç ettiği doğal gaz akışının kesildiğini bildirdi. Bundan önce Polonya, Rus doğal gazının fiyatını ruble ile ödemek istemediğini bildirmişti. Polonya basını Salı günü bu ülkeye hükümetinde görevli kaynaklardan naklen Rusya'nın Polonya'ya Yamal Avrupa boru hattı üzerinden sevk ettiği doğalgaz akışını durdurduğunu duyurmuş. Ancak bu haber resmi olarak Moskova veya Varşova tarafından teyit edilmemişti. Gazprom firması Salı günü yaptığı açıklamada Polonya'nın yeni ödeme yöntemiyle Rusya'ya doğalgaz fiyatını ödemesi gerektiğini belirtmişti. Rusya, 1996 yılında imzalanan Yamal Anlaşması uyarınca Polonya'ya doğalgaz ihraç ediyor. Bu anlaşma uyarınca Rusya'nın her sene yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz göndermesi gerekiyor. Rusya'nın Polonya'ya doğalgaz ihracatı 2021 yılında %9,4 oranında artış ile 10,58 milyar metreküpe ulaştı. Polonya Salı günü yaptı. Açıklamada bu ülkeye %4 oranında doğalgaz ihraç eden Rus Gazprom firmasına karşı yeni yaptırım paketini ilan etti. Anlaşılan gelinen aşamada Moskova ruble ile doğalgaz fiyatını ödeme şartını kabul etmek istemeyen Avrupalı ülkelere karşı kararını uygulamaya başlamıştır.
Polonya ise Rus karşıtı eylemlere öncülük edip Ukrayna'ya silah ve askeri yardım cephesinin ileri hattında yer almakta ve esasında Batı ülkelerin silah ve lojistik yardımların Ukrayna güçlerine ulaştırılması noktasında bir güzergah rolünü ifa etmekte. Buna ilaveten Varşova Moskova'ya karşı en sert ve sıkı yaklaşım takip etmekte ve Rusya'ya karşı kapsamlı baskının tırmandırılmasını istiyor. Nitekim Rus doğalgazına ciddi şekilde bağımlı olmasına rağmen Salı günü Rus Gazprom firmasına karşı yaptırım uyguladı. Tüm bunlar sonucu olarak Rusya doğalgaz ihracatını kesme yolu ile Polonya'ya karşı ciddi ve pratik yanıt verme sayfasında geçmiş oldu. Bulgaristan konusunda ise mesele farklıdır. Bulgaristan'ın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik münasebetleri ve de ortak dini kültürel ve ırka sahip olmalarına rağmen Sofya yönetimi Ukrayna Savaşı'nın başından beri Batı ve NATO cephesinde yer alıp Amerika ve diğer Avrupa ortakları ile birlikte Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamıştır. Aslında Moskova, Bulgaristan'ın Rusya'ya karşı bunca şiddetli ve sert bir şekilde hareket edeceğini beklemiyordu. Bu nedenle Moskova'nın Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurması, Sofya yönetimini de cezalandırma eylemi olarak görüyor. Avrupa'nın Rusya doğal gazına bağımlılığı yaklaşık %40 oranındadır. Öte yandan Rusya doğal gazının %78'ini Avrupa ülkelerinden sevk ediyor. Netice itibariyle Rusya ve Avrupa'nın doğal gaz arzı ve talep güvenliğini birbirine kenetlenmiştir. Bu her iki bölgenin de ekonomisi de birbirine bağımlıdır. Şimdi koşullarda Avrupa'da doğalgaz güvenliği Avrupa doğalgaz talep güvenliğine kıyasla oldukça kırılgan hale gelmiştir. Rusya Devlet Başkanı Putin 23 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin doğal gaz fiyatını ruble olarak ödemeleri gerektiğini açıkladı. Putin'in bu talimatı AB'nin olumsuz tepkilerine yol açtı ve ruble ile Rusya'ya ödeme yapmayacaklarını duyurdular. Fakat yürenen o ki Rusya Moskova'ya yönelik yaptırım kararı olan ülkelere karşı doğal gaz fiyatının ruble ile ödenmesi konusundaki kararını uygulamaya başlamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İslam İnkılabı kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, bütün Müslümanların dikkatini işgalci Siyonist İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin'e çekmek için Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan etmişti değerli dinleyicilerimiz. 29 Nisan Dünya Kudüs Günü dolayısıyla İslami İran'da ve bütün İslami ülkelerde yürüyüşler ve etkinlikler düzenleniyor her yıl değerli dinleyicilerimiz. Biz de bu münasebetin önemi ve özellikle İmam Hümeyni'nin neden bu kadar Kudüs ve Kudüs meselesiyle ilgilendiği konusunu uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Bugünkü röportajımızda Ahlibeyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı Hocamız bizimle birlikte. Hasan Hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün yapılan ibadet itaatleri kabul buyursun diye.
Amin.
Böyle bir temennide bulunuyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi her yıl Kudüs günü ve bu münasebetle ilgili düzenlenen etkinlikler konusunda biz sizin görüşlerinizden yararlanıyoruz. Kudüs ve Kudüs meselesi, Kudüs günü çok önemli İslam dünyasında sizin de bildiğiniz gibi ve şimdi artık gün geçtikçe de özellikle Filistin topraklarında Siyonist işgalcilerin mazlum Filistin milletine uyguladığı şiddet ve cinayetler arttıkça bu meselenin daha da aydın bir şekilde öneminin ve değerinin gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Siz yani isterseniz bu konunun ve olayın tarihinden başlayacak olursanız Kudüs'ün İslam dünyasındaki önemi hakkında neler söylersiniz dinleyicilerimiz efendim?
Efendim ben müsaade eder iseniz önce İmam-ı Hümeyni rahmetullahu aleyh neden Ramazan ayının son cumasında
evet
Kudüs meselesini Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmiştir. Bununla ilgili kısa bir izahat vereyim.
Lütfen.
Şimdi şey, ben İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh'in gerçekten çağımızın belki de bir numaralı hekim insanı olduğunu kabul ettim. Özellikle bu Kudüs meselesi üzerinden. Çünkü geçen bir tarihi araştırmam oldu. Daha doğrusu neden İmam Hümeyni Ramazan ayı içerisinde bu Kudüs meselesini gündeme getirdi? Bununla ilgili hikmet boyutuna baktığım zaman İslam tarihine dalıp gittim. Gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklerle, Mekke müşrikleriyle ilk savaşı Bedir'de gerçekleştirmiş ve Bedir'de gerçekleştirilen o savaş Ramazan ayı içerisinde vuku bulmuştur. Yani 305 ile 313 kişi arasında nakledilen o Bedir savaşı, Bedir'in aslanları diye tabir ettiğimiz Türkçe'de o Bedir'deki zafer, Ramazan ayı içerisinde müminlerin ağzı oruçlu iken Cenab-ı Hak tarafından Müslümanlara nasip olmuştur. Hatta Ebu Cehil'in orada bir sözü de çok dikkatimi çekti. Siz diyor ki 300 kişisiniz. Onlar 1000 kişiydi. Bunlarda faraza 300 kişide 70 tane deve vardı. Onlarda 700 tane deve, 300 tane at vardı. Yani tam donanımlı Müslümanlarla mukayese edildiği takdirde Müslümanlara nazaran tam donanımlı ve süper bir güçle gelmişlerdi. Ebu Cehil orada diyor ki siz bizi öldürmediniz, bizi onlar öldürdü. Yani o manevi destek, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de melekleri nazil ettiğinden, onları takviye gücü olarak Müslümanlara gönderdiğinden bahsediliyor. Meğerse müşriklerin dahi gözlerine onlar gözükmüş ya da o 300 kişilik bir güç onların nazarında çok büyük bir güç arz etmiş ki diyor ki siz bizi öldürmediniz, onlar bizi öldürdü. Şimdi Bedir'e bakıyorum, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci yılında bu savaş gerçekleşmiş. Ramazan orucu da zaten ondan birkaç ay önce farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Sonra Bedir'in dışında bakıyoruz, Mekke'nin fethi hicretin 8. yılında tahakkuk bulmuş. Yine Ramazan'ın 20. gününde Allah Azze ve Celle Müslümanlara oruç ağırlıyken Mekke'nin fethini nasip etmiştir. Buralardan yola çıktığımız zaman İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh'in bu şirkin hakimiyeti altına geçen, işgalına maruz kalan bu Kudüs için neden Ramazan ayının son cumasını Müslümanlara Dünya Kudüs Günü olarak tembih etmiş, tavsiyede bulunmuş? Buradan, bu tarihi verilerden yola çıkarak anlıyoruz ki burada bu mesele bir hikmet ihtiva eden bir meseledir. Yani Allah Azze ve Celle ilk dönem Müslümanlara nasıl Ramazan ayında o zaferlerin nasip etmiş ise, belki de son dönemin Müslümanları olan 21. asrın bu insanlarına da Allah Azze ve Celle İslam adına son zaferi, Kudüs'ü yeniden o işgal altından, zulmü şirkin, Siyonizmin işgal altından kurtarması için böyle bir zafer nasip edebilir diye aklımdan geçti işin gerçeği. Diğer bir husus, Kudüs meselesi İslam'ın meselesidir. Yani Arap'ın meselesi değildir. İslam'ın meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların manevi liderleri, yükselişe, yücelişe Kudüs'ten başlamıştır. Yani ayette Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila mescidil aksa dediği zaman, gece vakti münezzehtir o Allah ki Resulünü, kulunu Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya götürdü ve oradan Miraç hasil oldu. Demek ki iki şey bizim için çok önemlidir. Birincisi Resulullah'ın gece Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya seyri, ikincisi oradan Miraç'a yani yükselişe geçişi. Ümmete de yükseliş ancak ve ancak İmam Rahmetli'nin işaret buyurmuş olduğu o hedefe ulaştıktan sonra, yani Siyonizm'in o hakimiyetini orada kırdıktan, Orta Doğu'dan onların elini kestikten sonra ümmete yükseliş nasip olacaktır. Fakat bunu da arz edeyim ki Ebu Cehil'in o söylemiş olduğu siz bizi öldürmediniz, onlar bizi öldürdü sözünü ben bugün kusura bakmasın ümmet olarak ümmetime arz ediyorum. Bunu bu Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Krallıkları, Suud Krallığı, Arap memleketlerinin hakimiyetini eline geçiren Siyonist uşaklarına tevil ediyorum. Yani Kudüs'te ve Filistin'deki o Siyonistlerin işgalini hatta o bir avuç Filistinliler dahi def edebilir, yok edebilir. Fakat Siyonistlerin orada hala günümüze kadar hakimiyetlerini idame ettirmeleri, Müslümanları orada ezmeleri kendi güçlerinden değil, onların yani Siyonistlere uşaklık eden krallıkların, gerici Arap rejimlerinin Siyonistlere desteğinden dolayı bunlar orada o kendi soydaşlarını, ırktaşlarını, dindaşlarını katlediyorlar, yok ediyorlar. Yoksa Allah'ın izni inayetiyle arz ettiğim gibi o bir avuç Filistin'deki o mücahit insanlar bile o Siyonistlerin belini kırabilecek bir güçtedirler. Nerede kala ki Allah ruhunu şad etsin İmam Hümeyni'nin rehberliğinde, önderliğinde Orta Doğu'da bir direniş gücü vücuda gelmiştir ki bu direniş gücünün diğer bir adını da Seyyid Hasan Nasrullah'ın dediği gibi Filistin gücü olarak, Kudüs gücü olarak da biz isimlendirebiliriz. Yani dün bir avuç olan o Filistinliler, onlar bir avuç iken İmam Hümeyni onları desteklemek için böyle bir talimatı vermediği dönemde Filistin'in kaderi Amerika'nın, Siyonistlerin eliyle masa başında halledilecek bir beklentisi insanlara hakim iken bugün hamdolsun imamın o direktifiyle bu direniş gücünün oluşması neticesi artık bu aşamaya geldik ki Filistin'in meselesi, Kudüs'ün meselesi masa başında halledilecek Amerika'nın, Siyonistlerin inisiyatifine terk edilecek bir konumda değildir. Artık o bir avuç dediğimiz o baldırı çıplak Filistinlilerin cihadıyla, mücadelesiyle, şecaatiyle, Allah'ın izni inayetiyle onlar kendi meselelerini kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla halledeceklerdir. Çünkü artık onların arkasında Allah'ın yardımı vardır ve Allah'ın salih kullarının, İmam-ı Ümmet'in mümessilleri olan salih kullarının ve İran İslam Cumhuriyeti'nin öncülüğünde, önderliğinde bir araya gelen o direniş gücünün de arkası onların gücü onların arkasında olunca artık inşallah biz Filistin meselesinin kısa bir zaman içerisinde halledileceği ve Siyonizmin sonunun yaklaştığı kanaatine sahibiz. Cenab-ı Hak bu Ramazan ayı hürmetine inşallah onlara zafer nasip etsin.
Amin. Amin. Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Bu konuda değerli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Tekrar size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun efendim.
Siz de sağ olun. Ben de herkese, bütün ümmete Allah Azze ve Celle'nin nusretinin, yardımının nazil olmasını bu rahmet ayında temenni ediyorum.
Amin.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı hocamızla konuştuk. Dünya Kudüs Günü münasebeti ve etkinliğiyle ilgili bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde rehberlik bilgiler meclisi üyesi Ayetullah Seyyid Hasan Amili'nin İmam Hümeyni'nin Siyonistlerin Şom komplo ve arzularını yok ettiğini vurgulaması, İranlı Ermeni milletvekili Ara Şaverdiyan'ın Siyonist rejim ve küresel destekçilerinin Filistin halkına karşı eylemlerinin Filistinlilere silahlı direnişten başka çare bırakmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Siyonist rejimin bölgedeki fitneci politikalarına karşı İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu'nun açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Süleymaniye Başkonsolosu, Siyonist rejimin bölgedeki doğrudan ve dolaylı varlığının sonucunu güvensizlik ve istikrarsızlık olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, Çarşamba günü Dünya Kudüs Günü arifesinde Irak Kürdistanı'ndaki bazı yerel gazetelerde yayınlanan Siyonistlerle ilişkilerin normalleşmesi barış ve güvenlik için ciddi tehdit başlıklı makalesinde şüphesiz Siyonist rejimin bölge ülkelerindeki doğrudan veya dolaylı varlığı yalnızca bölgedeki işgali ve komployu genişletmek amacıyla gerçekleşiyor. Bu tüm bölgeye güvensizlik ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmez diye kaydetti. Makalede şu ifadelere dikkat çekildi. Geçen yıl Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerinin ve terör eylemlerinin devam etmesi ve son haftalarda tırmanması ve uluslararası toplumun Ukrayna savaş kriziyle meşgul olmasının bir fırsat olarak kullanılması şu gerçeği göstermektedir ki Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek sadece Filistin topraklarında işgali ve zulmü teşvik etmekte ve İsrail'i insanlığa karşı suçlarını işlemede daha cesur kılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Süleymaniye Başkonsolosu bu makalesinde İran'ın Filistin halkına meşru mücadelelerini anayasal ilkeler çerçevesinde verdiği desteğe ve değişmez dış politika yaklaşımına atıfta bulunurken, bu siyasetin bir kısa vadeli ve taktiksel siyaset olmadığı ve İslami ve insani bir görev olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'da Dünya Kudüs Günü etkinlikleri için tüm hazırlıkların yapılması, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrimi Sabri'nin bazı Arap yöneticilerin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin Filistin halkının direnişini etkilemeyeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin üst düzey bir yetkilisi, Uluslararası Kudüs Günü'nün tüm milletleri, Kudüs'ü ve Filistin direnişini destekleyen bir mesaj olduğunu söyledi. İran Pres'e demeç veren Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi üst düzey üyesi Üsam Ebu Daka, Dünya Kudüs Günü adlandırılışının önemini vurgulayarak Dünya Kudüs Günü'nün Siyonist rejimin tehditlerine karşı Filistin halkına destek vermenin önemini gösterdiğini belirtti. Ebu Daka açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkına ve direnişe verdiği manevi, siyasi ve mali desteği takdir ederek İran halkı ve liderinin gerçek anlamda Filistin'e destek verdiğini vurguladı. Daha önce Hamas hareketinin üst düzey üyelerinden İsmail Rıdvan, İran prese verdiği demeçte İran halkı ve liderinin Filistin meselesine gösterdiği özen ve verdiği öneminden dolayı şükranlarını dile getirerek mübarek Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılmasının Kudüs'ün İslam dünyasındaki eksen konumunu göstermek için olduğunu belirtmişti.
Hemşeri gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Siyonist işgalcilere karşı direniş vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Filistinli şehitlerin kanının yerde kalmayacağı ve Siyonist işgalcilere bunun hesabının sorulacağını duyurdu. El Meyadin'in bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi, Cenin'in batısındaki Barkin kasabasında yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Muhammed Fethi'nin şehadeti dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında Siyonist düşmanın Filistin halkını katliam ettiğini ve dünya kamuoyunun gözleri önünde çeşitli yollardan terör eylemlerini sürdürdüğünü belirtti. İslami Cihat söz konusu mesajda Siyonist işgalcilerin Filistin halkına karşı işledikleri suçlara sessiz kalmasından dolayı uluslararası toplumun sorumlu olduğunu kaydederek, bu hareketin hiçbir şart altında Kudüs ve Filistin'in kutsallıklarının kurtarılması yolunda kutsal görevini yerine getirmekten geri adım atmayacağını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Ey güldüren ve ey ağlatan, uzun zamandan beri benim mutluluklarım kısa sürüyor. Görüyorum fakat gözlerimden mutluluk gözyaşları akmıyor. Kalbim Kahkahalarımın sesini duymuyor. Kendimi aynada görüyorum. Gözlerimin altı morarmış ve çökmüş. Allah'ım, yüzüm gülmüyor. Biliyorum, hayatta bazı günler her şey siyah görürüz. Hiçbir şey bizi mutlu etmez ve başarıya umutlu değiliz. Huysuz ve üzgünüz. Yalnızlık, umutsuzluk ve günah duyguları yaşıyoruz. Izdırap her yanımızı sarıyor. Bu bunalımda yalnız olmadığımızı, bunun şehir hayatının monotonluğu sonucu olduğunu biliyoruz. Bu duygular genelde bir yenilgi, hüsran, bazen de sebepsiz yere yaşanıyor. Fakat benimkisi bunlardan hiçbiri değildir. Ne bir şey kaybetmişim, ne yenilmişim. Ben sadece moralimi kaybetmişim ve hiçbir hedef beni harekete geçirmiyor. Sabah geç saatlere kadar yataktayım ve düşünüyorum. Ne olacak ki? Bugün de dünkü gibi. Psikoloğa gittim. Bunalımda olduğumu anladım. Her yıl milyonlarca insanın yaşadığı sorun ve birçok insan gücünün çalışmasını engelleyen duygu. Hatta bazı hastalar yardım almak fikrinde bile değil ve belki de böyle bir sorun yaşadıklarını bile bilmiyorlar. Biliyorum, her şey düşündüğüm kadar kötü değil. Fakat bunu düşüncelerime ekleyemiyorum. Benim birçok olumsuz ve kötü düşüncem yanlış algılarımdan kaynaklanıyor. Fakat onları kontrol edemiyorum. Biliyorum, tanımak insan düşüncelerinin son ürünüdür. Bu yüzden sağlıksız düşünce de sağlıksız ürün getirir. Fakat düşüncelerimi kontrol edemiyorum.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع
اللهم أي yaratıp düzene koyan Ey takdir edip hedefe götüren, beni huzura kavuştur. Düşüncelerime huzur ver, hayallerimi bana geri ver. Hayal etmeden savaşacak gücüm olmaz. Allah'ım, ey belayı kaldıran, ey gizli yakarışı işiten, beni hayata ve hayatı bana geri kazandır. Allah'ım, ey batmışı kurtaran, ey helak olana necat veren, beni şimdiye geri getir ve dünleri ve yarınları aklımdan sil.
Tahran Radyosu.
Arif'in biri Allah'a bugün sadece bugünün ekmeğini bana ver demiş. Ben de kendimle tekrarlıyorum. Allah'ım, ey hastaya şifa veren, dünlerimi ve yarınlarımı emanet al ve gençlik ve mutluluğu bana geri kazandır. Ki ruhum huzur bulsun ve tekrar sağlığına kavuşsun. Allah'ım, ey güldüren ve ağlatan, ey öldüren ve dirilten, sen gülmek ve ağlama sahibisin. İnsan senin dergahına günahlarını itiraf edince hafifliyor. Ağlıyor fakat mutlu oluyor. ruhu kanatlanıyor ve günahlardan arınma duygusu onu güldürüyor. Şimdi bu mübarek Ramazan ayında beni kabul buyur. Allah'ım, sadece bugünün ekmeğimi bana ver. Amin. Ey yaradıp düzene koyan, ey takdir edip hedefe götüren, ey belayı kaldıran, ey gizli yakarışı işiten, ey batmışı kurtaran, ey helak olana necat veren, ey hastaya şifa veren, ey öldüren ve dirilten, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayete erdiren, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim. Hep rüyamda yataklarla dolu bir odada, yataklardan birinde olduğumu gördüm. Bunu defalarca gördüm. Fakat yetimhane görünce bunun benim hayatımın bir parçası olduğunu anladım. Benim de bir annem, bir babam varmış. Beni küçük bir kundağa sarmış. Yün bir battaniyede sokağa bırakmışlar. Yanakları tombul beyaz bir erkek çocuk. O yün battaniyeden başka hayatımda hiçbir iz yok. 6 yaşıma kadar herkesin böyle yaşadığını sanırdım. Ve ailenin anlamını bilemezdim. İlkokul 4. sınıftayken hassas şartlarımın farkına vardım. Markete kadar gider dönerdim. Fakat anne babaları ile gelen ve ellerini tutan anne babaları görünce hayatımda bu sevgiden mahrum olduğumu anladım. Okulda veli toplantısı olunca üzülür, neden şimdi bir annemin olmadığını düşünürdüm. Uyurken bu büyük bir yara olurdu. Beni okşayacak, masal okuyacak birinin olmaması. Okulda kendi kendime hayaller kurardım. Hayalimde bir anne, bir baba, bir de küçük kız kardeşim vardı. Babamın petrol firmasında çalıştığını, yüksek maaş aldığını, annemin ise edebiyat lisansüstü mezunu olarak kız lisesinde çalıştığını ve evimizin de elit bir semtte olduğunu söylerdim. Günün birinde en samimi arkadaşımla kavga ettik ve arkadaşlığımız bitti. Onu kaybedince dünyada başka bir sığınağım olmadığını hissettim. Biz yetimhane çocukların büyük sorunlarından biri, anne babamız olmadığı için başkalarına çok bağlanırız. Ve bu ilişki bitince de büyük darbe alırız.
Hele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Hele bi zikrillahi لِلَّذِي تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرِ اللَّهِ
تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن.
Allah'ım, ey asla mağlup olmayan galip, ey yaratılmış olmayan sanatkar. Sen beni yarattın ve ben senden başka kimsem yok. Ne zaman daralırsam kimsesizlikten, sen beni kendine daldırırsın. Öyle ki başkalarına gönül bağladığım ve seni unuttuğum için gökyüzüne bakmaktan utanırım. Sen beni yarattın. Anne ve baba bakımı olmadan hayatta kalmamı istedin. Ben bir mucizeye benziyorum. Ey Allah'ım, senin mucizen. Ey mahluk olmayanı yaradan. Ey kendisine sahip olunamayacak malik. Ben bu yıllarda çok büyüdüm. Birçok zamanlar çocuklar oturup ağlarlar. Onların hatta uğrayacak teyze ve halaları vardır. Benim ise kimsem yok. Fakat bazen kendi yalnızlığımı unutur ve onları teselli ederim. Annen baban yoksa da kendi ayakların üstünde durabilir ve hayatını yaşayabilirsin derim. Fakat onlar da kimsenin anne ve babanın yerini asla dolduramayacağını söylerler. Doğru diyorlar. Belki ben de boşuna konuşuyorum. Allah'ım, ey mağlup ve zelil olunamayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, sen bize huzur ver. Sen bizim anne ve babamız ol. Sen bizim sığınağımız ve dostumuz ol. Tıpkı şimdiye kadar olduğun gibi. Allah'ım, ey korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı. Ben ne zaman seninle dertleşsem, annemin dizlerine uzandığımı ve beni okşadığını hissediyorum. Babamın yanı başımda durduğunu, elini uzatarak benden ayağa kalkmamı ve üzülmememi istediğini hissederim. Allah'ım, ey bir an bile gayip olmayan şahit, ey asla uzaklaşmayan yakın, sen benim babamsın, sen benim annemsin.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız sohbetimizin sonunda Cevşen-i Kebir duasının bazı bölümlerini ele aldık. Sizlerden ayrılmadan önce programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'de görüşmesi.
Ermenistan'ın Rusya ile ticarette doları kaldırma sürecine dahil olması.
Ve Kazakistan'da eski hükümete bağlı olanları devre dışı bırakma çalışmalarının devam etmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımı ve aracılığıyla bir araya geldi. 5 saat süren üçlü toplantının sonunda 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanmasına ilişkin konular ve son olarak üçlü toplantıda varılan anlaşmalar masaya yatırıldı.
Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Bakü ve Erivan liderlerinin Avrupa Birliği'nin de yardımıyla Rusya'yı bypass etmeye çalıştıkları görülüyor. Aslında Brüksel'deki Bakü-Erivan barış görüşmelerinin Batı'nın önceki planıyla hazırlandığı ve bu çerçevede Dağlık Karabağ barış görüşmelerinin tüm sonuçları yok etmeye çalışıldığı görülüyor.
Rusya, Amerika ve Fransa, Avrupa Güvenlik Teşkilatı, AGİT Minsk grubunun eş başkanlarıdır. Bu grup Dağlık Karabağ ihtilafını yaklaşık 30 yıllık faaliyet dönemi içinde sona erdirmek için bir plana sahip olmaması nedeniyle pratikte aktif bir grup olarak kabul edilmedi. Aynı zamanda Minsk grubunun başarısızlıklarına rağmen liderleri, özellikle de Amerika ve Fransa, Güney Kafkasya'daki siyasi ve hegemonik emellerini gerçekleştirmek için her zaman grubu sömürmeye çalıştılar. Bu nedenle aynı zamanda Minsk grubunun kuruluşundan 10 yıl sonra pasif ve etkisiz bir gruba dönüşmesi Güney Kafkasya'daki hedeflerine ulaşamamasına neden oldu.
Brüksel zirvesindeki önemli ve paralel kararlara rağmen bölgedeki bağımsız siyasi çevreler zirveyi Batı'nın Rusya'yı Dağlık Karabağ barış görüşmelerinden dışlama girişimi olarak gördü. Hatta 9 Kasım 2020 gece yarısı imzalanan Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın en başından beri bu belgenin imzalanmasına karşı olduklarını belirten Batılı hükümetler hala yeni bir anlaşma imzalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı mümkün olduğu derece Rusya'yı bile barış görüşmelerinin dışında tutmaya çalışıyor.
İran, Türkiye, Hindistan ve Çin'in ardından Ermenistan'da Rusya ile ticari ilişkilerde doları devre dışı bırakma kararı aldı. Böylece Amerika'nın dünya genelindeki tek kutuplu ve sultacı ve tahakküme dayalı siyasetlerine karşı olan ülkeler arasında doları devre dışı bırakma ve kullanmama trendinin güçlendiğini söylemek mümkün. Son örnekte ise Erivan hükümeti Moskova'dan alınan doğalgazı Rusya'nın milli para birimi ruble ile ödemeye karar verdi. Ukrayna savaşının başlamasıyla ve Amerika liderliğindeki batılı devletlerin Rusya'ya karşı girişimlerinin ve adımlarının şiddetlenmesiyle dünya genelinde ticari ilişkilerde Amerikan dolarının kullanılmasına karşı başlatılan kampanyada güçlenmeye başlandı.
Ermenistan hükümeti Rusya doğal gazının ruble üzerinden ödeneceğini açıklayarak Amerikan dolarıyla ticaret yapmaya karşı olan ülkelere katıldı. Bu hususta Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubiyan şöyle bir açıklamada bulundu. Erivan hükümeti Rusya'nın doğalgaz karşılığını ruble üzerinden ödeyecektir. Bu üst düzey Erivan hükümeti makamı şu açıklamada da bulundu. Milli para birimlerine doğru yürümeliyiz. Bu doğrultuda Rusya tarafından önemli adımlar atılmıştır.
Daha önce Washington'dan Moskova'ya tekrar tekrar yapılan baskılar sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2017'de doları ülkenin diğer ülkelerle ticaretinden çıkarma kararını açıklamıştı. Putin'in kararı Amerika'nın tek taraflı politikalarına karşı çıkan ülkelere doların egemenliği de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yaptırımlar uygulamasıyla geldi.
Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Çin gibi ülkelerin artan askeri ve ekonomik gücü ve dolar bazlı sistemin gerilemesiyle birlikte çeşitli ülkelerin işlemlerinden doların çıkarılması konusu olağan hale geldi. Bu durum birkaç yıl önce bu konuyu gündeme getirmenin Amerika'ya savaş ilanı olarak kabul edilmesine rağmen gerçekleşmektedir.
Bu bağlamda Dünya Bankası'nda önde gelen bir ekonomist ve kıdemli uzman olan Federico Pirazzini şunları söylemişti. Birkaç 10 yıl öncesine kadar petrol dolarından uzak durma fikri Amerika'nın küresel hegemonyasına yönelik askeri bir yanıtla karşılaşabilecek doğrudan bir tehdit olarak görülüyordu. Ancak bugün dünyadaki durumun Ermenistan'ın doları Rusya ile ticaretten çıkarma arzusunu dile getirecek şekilde değişti. Gösterdiği belirtilmelidir. Bu aslında Amerika'nın dünyadaki konumunun zayıfladığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Son yıllarda dünyanın birçok bağımsız ulusu için Amerika para sistemiyle yüzleşmenin bu hegemon ülkenin tehditlerinden korunmanın en önemli yollarından biri olacağı netleşti. Hatta dünya ülkelerinin işlemlerinde doları ortadan kaldırarak ve zayıflatarak dünya ülkelerinin ekonomilerinde çeşitli para birimlerinin kullanılacağını ve bunun dünya parasal ve finansal sisteminde istikrara yol açabileceği de söylenebilir. Başka bir deyişle dünyadaki ülkeler tek bir uluslararası para birimi olan Amerika dolarını kullanmak yerine uluslararası piyasalarda çeşitli başka para birimlerini kullanabilir.
Amerika liderliğindeki batılı hükümetler sert ve ilkesiz yaptırımlar uygulayarak İran, Rusya, Suriye, Venezuela, Küba, Lübnan, Nikaragua, Afganistan, Irak ve Yemen halkının masum vatandaşlarını vahşice ve acımasızca hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu barbarca kullandığı tahakküme dayalı aracı çoğu durumda başarısızlıkla karşılaştı ancak dünyanın bağımsız ulusları üzerinde ek baskı oluştu.
Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl 23 Mart'ta başta Amerika olmak üzere Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı koymak amacıyla ihraç ettiği enerjiyi dolar yerine ruble ile satma kararı aldı. İlk günden itibaren bu kararın açıklanması Rus ulusal para biriminin değer kazanmasına ve Amerika dolarının zayıflamasına neden oldu. Rusya da bu politikayı Avrupa Birliği ile ticarette ciddi bir şekilde sürdürmeye gündeme aldı.
Doğal olarak askeri güç ve Amerikan dolarının dayatılan gücü olmadan İran, Rusya, Çin hatta Türkiye dünya düzeni değiştirmek için önemli adımlar atabilir. Aynı zamanda Ermenistan'ın doları devre dışı bırakma kampanyasına katılması dünya ticaretine fazla etki etmese de dolar ticaretinin karşıtları için önemli bir kazanımdır.
Kazak hükümeti halen yabancılarla bağlantılı güçleri ve eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hükümetine bağlı olanları ortadan kaldırmak için çalışıyor. Bu bağlamda Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla bir grubun daha tutuklandığını duyurdu. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tutuklular casusluk, vatana ihanet, yasa dışı gizli sırlar ve bilgileri toplama ve devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanıyor diye bildirdi.
Kazak güvenlik kaynakları ve medyaları tutukluların sayısından bahsetmedi, ancak tutuklulardan birinin yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Bir zamanlar çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli gelişmelere imza atan ve önemli planlar öneren ve dünya çapında çok sayıda ülke tarafından saygı ile karşılaşan Nursultan Nazarbayev'in artık yabancı hükümetlerin tavsiyelerinden yararlandığı biliniyor. Bu da Nursultan Nazarbayev'in yabancılara bağımlılığının boyutunu açıkça gösteriyor ve bu durum Kazak milletine ağır bir darbe vurmaktadır.
Türk dili konuşan ülkeler birliği eski Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın inisiyatiflerinden biriydi. Ancak artık Türk hükümetinin dolaylı olarak önerisini Nursultan Nazarbayev'e dayatmış olması da mümkün. Yani Türk diplomatları Nazarbayev'den kendi adına Türkçe konuşan bir birlik kurulmasını önermesini istemiştir. Bu öneri aslında Ankara hükümetinin Orta Asya'ya sızma önerisi de sayılmaktadır. Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı tarafından ortaya atılan çeşitli planlara rağmen bu Kazak siyasetçinin diğer planlarını yabancı hükümetlerin tavsiyeleriyle gündeme geldiği sonucuna varılabilir. Şimdi Nursultan Nazarbayev'in ailesine ve akrabalarına bağlı tüm politikacıların Kazak hükümetinden çıkarılmasıyla onun Orta Asya'da Kazakistan'dan ziyade yabancılara hizmet ettiği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Allah.